gerçekten. Dolayısıyla adımız bile uygun için. Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz, sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 100. kuruluş yıl dönümünde müzenin görme engelli bireyler için erişilebilir olması amacıyla eserlerinin replikalarla dokunulabilir, sesli betimlemelerle işitilebilir ve inovatif teknolojilerle de bütüncül olarak hissedilebilir hale gelmesini amaçlayan bir proje hayata geçiyor. Bongo Art Project ile görme engelli bireylerin toplumdan kopmamaları ve hayatın her alanında olduğu gibi müze ziyaretlerini de kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri sağlanıyor. Projenin detaylarını Bongo Art Project kurucusu Çiğdem Aslantaş'la konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Ve hemen sonrasında Huzuru Hayat köşemizle yayınımız sürecek. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız telefon hattımızda olacak ve bugün ihlas ve samimiyeti konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Yoksa yenimiz mi dar, ne var? Ne var? Şu Türküler yaşlı.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Bongo Art Project kurucusu Çiğdem Aslantaş var. Sayın Aslantaş, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu arada sevgili dinleyicilerimize ben müsaadenizle küçük bir bilgi vermek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 100. yılı dolayısıyla gerçekleştiriliyor bu proje. Biz de tam şu anda sevgili Çiğdem Aslantaş'ı müzenin içinde yakaladık. O yüzden arada böyle arkadan ziyaretçi sesleri duyabilirsiniz. Ben az önce ön görüşme yaparken duydum, tam dedim böyle daha doğal, daha güzel bir ortamı hem de dinleyicilerimize sunmuş oluruz. Gerçekten şu anda oradasınız. Çok kısa bir ortamı anlatmanızı rica edebilir miyim sizden?
Tabii ki, memnuniyetle. Anadolu Medeniyetler'den size bağlanıyorum. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nden bağlanıyorum. Burası biliyorsunuz Ankara'nın en kıymetli müzelerinden biri. Ve Anadolu Medeniyetler Müzesi kuruluşunun 100. yılında bize görme engelli bireyler için erişilebilir Türkiye'deki ilk müze olma hedefiyle yola çıkıyor. Ve biz de aslında Bongo Art Project'le beraber müzemizdeki 22 tane çok önemli her döneme ait eserleri seçerek onları dokunulabilir ve işitilebilir hale getirdiğimiz bir sürece giriyoruz.
Evet.
Ve bugünlerde de burada aslında tam da söylediğiniz, zarif bir şekilde bahsettiğiniz gibi tam da aslında üretim aşamasının olduğu bir süreçten geçiyoruz. Evet.
Ne güzel. Emeklerinize sağlık. Detaylarını konuşalım ama ben detaylara girmeden önce şu konuyu da çok merak ediyorum. Hani belki dinleyicilerimiz de merak etmiştir diye sormak istiyorum. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bongo bir müzik aleti. Hani bu müzik aletinin bu projeye isim vermesinin, hani bongo art olarak ifade edilmesinin özel bir anlamı var mı?
Aslında şöyle bir yola çıkış hikayemizde de çok destekleyici bir ismi var. Biz Türkiye'deki aslında 467 müze ve öğren yerinin görme engelli bireylerin çok büyük bir çoğunluğu aslında yararlanamıyor. Bu sebeple biz de aslında onları hissedebilmek için, karanlıkta yolumuzu bulabilmek adına bongonun sesiyle takip etmek ve o takibin sonucunda onlarla beraber aslında yola çıkmak için, evet biz bu sesi takip ediyoruz ve Bongo Art Project olarak başlıyoruz diye çıktı. Bizim için de aslında sesi takip etmek noktasında bir referans olduğu için Bongo ismini koyduk.
Evet, çok anlamlı bir isim olmuş. Gerçekten başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkürler.
Bir de ben dinleyicilerimize çok kısa da sizin kendi bugüne kadarki çalışmalarınızdan bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü İç mimarsınız bildiğim kadarıyla.
Evet.
Ve hani mimarlığın özellikle bu mekan yaratma konusundaki hassasiyetini ve güzelliğini çok yakından biliyorum. Ama sizin kelimelerinizle dinleyicilerimize ulaştırmak isterim.
Memnuniyetle, çok da teşekkür ederim. Ben çok kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Çiğdem Aslantaş, iç mimarım. İşlerimin paralelinde son 7 yılda dünyadaki müzeleri ziyaret ediyorum ve hem mimari bir dergide bu müze kurguları ile ilgili köşe yazarlığı yapıyorum, hem de aynı zamanda nitelikli müze projeleri üretmeye çalışıyorum. Bu Bongo Art aslında o projelerimizden de bir tanesi. Genel olarak müzelerin hem genel dijitalleşmesiyle ilgili hem de aslında engel erişimlerinin kaldırılmasıyla ilgili nitelikli projeler yürütüyoruz aslında.
Tabii birlikte dediğinize göre bir ekiple birlikte çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Öyle değil mi? O ekibinizi de tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Toplamda 6 gönüllü, en azından ilk projemiz açısından gönüllü bir ekip ve 4 tane mentorumuzla beraber devam ediyoruz. Mentorlarımız Ankara Kalkınma Ajansı'ndan, beraberinde müzeden ve bir doktorumuzla beraber şehir hastanesinden, göz doktorumuzla beraber devam ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Ama genel olarak 6 kişilik bir gönüllü ekip ve 4 kişilik bir mentorumuzla süreci yaşatıyoruz aslında.
Mentorlar ne gibi yardımda bulunuyorlar, ne gibi destekler veriyorlar size?
şöyle takdir edersiniz ki aslında ben mimari olarak ve müze gözlemcisi olarak belli bir noktadan bakabiliyorken aslında görme engelli bireyler açısından da durum çok daha başka bir süreçte ilerliyor. Evet, evet. Bu sebeple göz aslında Körler Vakfı ile ve Gören Kalpler Derneği ile beraber oradan bir görme engelli bakış açısını kazanıp bu yolda aslında bir mentorluk alıyoruz. Beraberinde ise aslında kamudan, Ankara Kalkınma Ajansı'ndan ve diğer aslında yerlerdeki mentorlarımızla beraber de bu işin bir kamu ayağı da var. Takdir edersiniz ki bakanlık, evet, ve Ankara nezdinde. Onların da o danışmanlığında o mentorluğu alıyoruz. Beraberinde bir de basın sponsorlarımız var. Onlarla da doğru iletişim stratejisiyle ne kadar gidebiliriz, o noktada mentorluklar alıyoruz. Evet. Sürecimiz aslında kıymetli mentorluklarla daha nitelikli hale getirmeye çalışıyoruz.
Muhakkak kolay gelsin. Şimdi o zaman tekrar başa dönersek, projenin o ilk çıkış fikri, siz dediniz ki ben aslında yurt dışında pek çok müze gezdim ve pek çok müzede erişilebilirlik konusunda çalışmalar yaptım. Bunu da yazılarıma döküyorum. Sizin o zihninizde ben de böyle bir projeye dahil olmalıyım fikri nasıl oluştu?
Genel olarak aslında dünyadaki müzeleri gezerken ki en temel olarak bahsettiğim konu bir ziyaretçiyi gören bir gözden ibaret olarak kurguların yapılması. Başka diğer beş duyulu aslında algıların yapılmamasından kaynaklı biz sağlıklı bireylerde bir süre sonra birçok eseri ya da o mekanı deneyimleyemiyoruz yeteri kadar. Buna Türkiye'ye gelip dönüp baktığımda ise aslında ben bundan şikayetçiyken görme engelli bireylerin aslında hiç yararlanamadığını fark ettim. Bu süreçle beraber devamında evet araştırdığımızda 467 müze ve öğren yerinde de konuyla ilgili herhangi bir şey yapılmadığını fark edince de aslında evet biz bunu yapmalıyız deyip 18 ay önce yola çıktık ve bu süreçte de aslında o fark etmenin devamıyla gelen bir sürece doğru evriliyoruz.
Ne iyi ettiniz. Şimdi şu anda Türkiye'de bu tür bir çalışmanın olmadığını söylediniz. Peki yurt dışında gözlemlediğiniz ve ülkemize uyarlayabileceğimiz bir proje tarzı var mı? Ya da bizim projemizde aslında belki bir ilk mi olacak dünyada?
Şöyle aslında bu işte Amerika'da ve İtalya'da Musea Müzesi dünyada lokomotif görevi görüyor. Fakat o kadar az bir teşebbüs halinde bulunduğu için sadece çok minik lokal dokunulabilen ve sesli betimlemeli bazı alanlar yapılıyor müzesi dışında. Fakat biz ülkemizde şunu yapmak istiyoruz. Yani ülkemizde ilk olanı en nitelikli bütün görme engelli spektrumunu kapsayacak şekilde bunu yapıyoruz. Yani sadece total körler için değil, aynı zamanda az gören bireyleri de kapsayacak, evet, ve bu spektrumdaki herkesi kucaklayacak bir engelsiz müze kavramı ortaya, yani kapsayıcı müze kavramı ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bu sebeple dünyada yenilikçi olduğunu söyleyebilirim. Ülkemizde ise zaten ilk proje
olacak. İlk olacak. İnşallah en yakın zamanda gerçekleşir ama dediniz ki ben şu anda Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeyim ve tam da üretim aşamasındayız. Biraz bahseder misiniz neler yapılıyor şu an?
Memnuniyetle. Bizim sponsorlarımızdan bir tanesi, çok kıymetli sponsorlarımızdan bir tanesi TÜBİTAK SAGE. TÜBİTAK'la beraber aslında eserlerimizin her döneme ait 22 tane eser seçtik. Bu eserlerimizin 3D taramalarını yapıldığı bir süreçteyiz. Ve bu eserler aslında üretim olarak şu prosesi izliyoruz. Öncelikle eserlerimiz 3D scannerlarla taranıyor. Hı hı. Ardından bunlar dokunulabilir çıktıları haline getiriliyor.
3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla mı gerçekleştiriliyor?
Evet, 3 evet, boyutlu yazıcılarla, üst düzey ileri teknolojili yazıcılarla. Çünkü takdir edersiniz ki aslında çok ince detayları olması gereken heykeller var ve o yüzden de çok titiz çalışılması gerekiyor.
Evet, tabii.
Bu sebeple de şu anda tam da 3D scanner aşamasındayız, yani tarama aşamasındayız. Bir sonraki stepimizde çıktıları olduğu, sonrasında da aslında kurgunun tamamlandığı önümüzdeki 3 ay ya da 3,5 ay içerisinde de nihalize edildiği bir sürece doğru gidiyoruz.
Ne güzel. 22 eserden bahsettiniz. Bu eser hangi bölümlerden, neye göre seçildi, kim seçti? Ondan da
tabii
bahseder
ki
misiniz?
Memnuniyetle. Öncelikle belki şunu da belirtmem gerekiyor. Anadolu Medeniyetler'in seçmemizin sebebi şu. Mağaradan Osmanlı dönemine kadar her döneme ait eserin olduğu Türkiye'deki tek müze. Dolayısıyla Paleolitik dönemden Osmanlı dönemine kadar biz toplamda her dönemin en ikonik 22 tane eserini seçtik. Daha doğrusu müze yönetimiyle beraber, sanat tarihçilerimizle beraber bunlara karar verdik. Çünkü görme engelli bir bireyin bu coğrafyada ilk tanıyacağı tarihi en başından Osmanlı'ya kadar gelmesini istedik. Bu sebeple de Paleolitik'te Balta'dan başlarken aslında Urartu'daki ya da Frig dönemindeki Kibele'ye kadar hepsini seçerek 22 tane eseri bu yöntemle seçmek istedik.
Evet, deneme yaptınız mı hiç? Hani her projenin böyle bir deneme aşaması olur ya. Örneğin bir görme engelli vatandaşımıza hani o replikalardan hazırladınız mı? Gerçi bilmiyorum ama belki evet. Böyle dokunmasını sağlayarak hani size geri bildirimde bulundu mu?
Yani aslında bence projemizin en dramatik noktası da oydu bizim için. Çünkü ilk defa Gören Kalpler Derneği Başkanı kendisi görme engellidir. İlk defa Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde yapmış olduğumuz replikalarla kullanıcı deneyimleri gerçekleştirdik. Ve ilk defa bir kibeleye dokunan bir görme engelli bireyin onu keşfederken ki yaşadığı heyecan ve mutluluk zaten aslında bizim projemiz açısından en kırılma noktası olduğunu söyleyebilirim.
Tabii.
Çünkü o keşfederken ki bilgiyi alma biçimleri bizim aslında çok da
çıkış yolumuz oldu.
Belki de evet gitmemiz gerektiğinde bizi birazcık daha motive etmiş oldu aslında.
Evet, peki ne söylüyorlar ilk dokunduklarında? Hani en çok ne dikkatlerini çekiyor?
Şöyle bir şeyi biz de süreçte öğrendik açıkçası. Türkiye'de şekil eğitimi verilmiyormuş görme engelli bireylere. Dolayısıyla şekli tanımayla ilgili aslında öncesinde bir şekli tanımaya başlayıp sonra sesli betimlemelerle evet orada bir aslında bir bebeğin doğduğu sahneyi ya da kibelede dokunduğu yan tarafındaki diğer oradaki ikonize edilmiş olan güç sembollerini dokunduklarında burada bir aslan var, burada bir aslında leopar var gibi geri dönüşlerle o sanki yeniden toprak altından çıkarmış kadar heyecan yaşadılar. Yani biz de bizim açımızdan evet, da evet. Sanki yeniden Kibele'nin buluşu gibiydi. O sebeple de aslında o keşif heyecanları bizi çok mutlu etti.
Tabii.
Tıpkı bir arkeoloğun ilk defa Kibele'yi toprak altından çıkarmasındaki motivasyonla bir görme engelli bireyin bunu yaşama motivasyonu bize aynı geldi açıkçası.
Çok haklısınız. Ben size küçük bir hikaye anlatayım müsaadenizle.
Lütfen,
bir arkeolog hocamız vardı ve bir gün derse geldi. Dedi ki arkadaşlar bir Yunus dünyaya geldi dedi. Allah Allah hani nerede dünyaya geldi, hangi deniz falan diye biz düşünüyoruz arkadaşlarla. Tabii ama hocamız arkeolog. Meğer tıpkı sizin az önce hani keşiften bahsettiğiniz gibi toprak altından bir Yunus heykeli meğer çıkmış. Ama ya. Öyle heyecanlı, öyle duygusal. Yani o heykelin dünyaya geldiğini bana ve bütün arkadaşlarıma söylüyor. Çok kıymetliydi o an, onun içinde, bizim içinde. Muhtemelen siz de o duyguyu yaşadınız. Ben anlattıklarınızdan onu hissettim.
Kesinlikle tam da aslında ifade etmeye çalıştığımız şey yani bizim için de o duygu. Çünkü orada dediğiniz gibi toprak altından görme engelleri için yeniden Kibele'nin çıkması gibi hissettik
evet.
Açıkçası biz.
Evet.
Aynı heyecanı biz de yaşadık. Çünkü beraberinde aslında biz de sadece bakarak geçtiğimiz için birçok esere deneyimleme fırsatımız olmadığı için biz de aslında yeni bir duyumuzla beraber sağlıklı bireyler de aslında yeniden beraberinde bir duyuyla deneyimlemeye başlayacaklar. Dolayısıyla aslında bizim için de yeni bir deneyimin öncüsü olacak bu süreç. O sebeple beraber deneyimlemenin keyfini de yaşayacağız.
Kesinlikle çok haklısınız. Ben kendi adıma Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni defalarca gezdim. Çocukken gezdim, ortaokulda gezdim, lisede gezdim, üniversite çağında gezdim. Hatta birkaç yıl önce yine gezdim ama her gezişimde sanki ilk defa görüyormuş gibiyim. Çünkü zihin ne yazık ki unutmaya çok meyilli. Biz gördüğümüzü hemen anında unutuyoruz ama sizin o dediğiniz hem dokunarak hem sesli betimlemeyle duyarak ve hem de görerek yani birden fazla duyumuz işin içine girdiğinde kalıcılık da artıyor. Bu anlamda çok kıymetli. Peki bu görme engellilerin girebileceği o oluşturacağınız alana herkes girebilecek mi?
Kesinlikle. Çünkü biz özel bir eğitim alanında atölyesinde özel bir alan yapıyoruz. Burada aslında herkes için kapsayıcı bir alan
evet.
Hayaliyle çıkıyoruz. Ayrıştırıcı bir dilden ziyade hepimizin yeni bir deneyimi. Görme engellilerin ise ilk defa deneyimlediği bir aslında sergileme kurgusu yapmak istiyoruz. Dolayısıyla aslında çok gitmek istediğimiz alan olan kapsayıcı müzeciliğin de ilk başlangıcını da aslında biraz da yapmış oluyoruz.
Evet, çok güzel, çok harika bir proje. Kapsayıcı müzecilikten kastınızı biraz daha detaylandırmanızı rica edebilir miyim? Şimdi
tabii ki.
Ben tabii şu an zihnimde bir 22 eserin replikalarının yer aldığı, bir yandan da sesli betimlemesinin olduğu bir mekanı gözümde canlandırıyorum. İçeriye girdi görme engelli biri ya da görme engelli olmayan biri. Nasıl bir yol izleyecek, nasıl bir süreçten geçecek?
Tabii. Öncelikli olarak Eğitim Atölyesi'ndeki bir alanda yerimiz olacak. Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde. Burada ince uzun bir koridor olduğumuzu hayal edersek, girişte görme engelli bir bireyin aslında oradaki alanın kabartmalı olarak deneyimlediği, nasıl bir yerden geçeceğiyle ilgili bir noktada aslında bilgi alacak. Yine burada alanın bir kabartması
anlatım
olacak.
Olarak. Öyle
anlatım
mi?
Olacak. Hı-hı. Evet. Bera öncesinde dokunabileceği bir mimari planı olacak ama beraberinde de kulaklıklarıyla nereye girdiğini sesli betimlemelerle dinliyor olacak. Sonrasında bizim ince uzun bir kurgumuzun ortasındaki 22 eseri paleolitikten başlayarak deneyimlemeye başlayacak sırasıyla. Her bir dönemi geçerek başlayacak ve bir her ünitenin başına geldiğinde eserin replikası, üç boyutu dokunulabilir hali beraberinde yanında eserin hikayesinin, yani geçmişinin anlatıldığı hem bir el alfabesiyle hem de aslında bizim Latin harfleriyle yazıldığı bir metin olacak. Hı hı. İngilizce Türkçe seçenekleriyle. Beraberinde az gören bireyler için dijital tabletimiz var ve burada üç boyutlu olarak gelip heykeli büyüterek bakabilecek. %1 ya da %2 görebilecek.
Yine ışık tabii devreye ki girmiş olacak.
Evet. Beraberinde de kontrast ışıklarla ve aslında materyalin kendisiyle ve merceklerle de desteklediğimiz her bir eseri kompakt bir ünite halinde 22 tane eseri geziyor olacak.
Çok güzel.
Bunu aslında hepimiz farklı bir algıyla da deneyimleyebildiğimiz, sadece görme engelli bireyler için değil, bizlerin de aslında eserleri yeniden yorumlayabileceği ya da deneyimleyebileceği bir kurgu olarak devam ediyor.
Evet, evet. Çok çok güzel, çok heyecan verici. Siz anlattıkça ben daha çok heyecanlandım. Şimdi 18 aylık bir süreyi geride bıraktık. Bundan sonra ne kadarlık bir süremiz var proje sonlanana kadar inşallah?
Bizim Haziran ayı gibi açılmayı çok istiyoruz. Fakat takdir edersin ki dünya üzerinde olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Bu üretimi de bazen sekteye uğratabiliyor. Ama bizim şu andaki planlarımızla Haziran ayı gibi en geç Temmuz'un başında bu kısmı açmış olmayı planlıyoruz. Davranımızı yapmak istiyoruz.
İnşallah, ne güzel. Çok çok memnun oluruz biz de. İlk gezenlerden biri olmayı çok arzu ediyorum. İnşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Tabii bu başarı sözcüğünü kullanırken bilinçli olarak kullandım sevgili dinleyiciler. Çünkü henüz proje aşamasındayken, yani eyleme geçilmemişken bile pek çok ödül kazandı bu proje. O ödüllerden bahsetmenizi rica ederim.
Tabii ki. Geçen ay, Mayıs ayında Paris'te Avrupa Kalkınma Bankası'nın 41 ülkede açmış olduğu sosyal inovasyon yarışmasında Avrupa'nın en iyi 7 proje fikrinden biri seçildi öncelikli olarak projemiz. Ardından 3 ay sonra Almanya Büyükelçiliği'nin açmış olduğu yarışmada 1320 proje arasından Türkiye ikincisi oldu. Ve sonrasında ise Google Türkiye ve Mediacat'in birlikte yürüttüğü ve geleceği farklı yaratan 35 yaş altı kadın liderler programında da bu projem dolayısıyla ben Türkiye'nin önemli 15 genç liderinden biri seçildim. Aslında bu bize de bir noktada doğru yolda olduğumuzu ve devam ettiğimiz gerektiğiyle de ilgili daha fikir aşamasındayken bile kıymetli geri dönüşler yaptı. Umuyoruz ki uygulamayı yaptıktan sonra gidebildiğimiz her noktada Türkiye'de gittikten sonra çok daha farklı erişilebilir bir müzecilik anlayışına doğru bizi de bu ödüllerle yola çıkacağız gibi düşünüyorum.
İnşallah hepsi için ayrı ayrı tebrik ediyorum ama eğer bir iş doğruysa gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi karşılığını buluyor. Hem hani ödül anlamında bakmıyorum, bu proje tamamlandıktan sonra mutlaka tüm vatandaşlarımızdan size de önemli, olumlu geri bildirimler gelecek ve siz aslında belki tam da o zaman anlayacaksınız, evet biz doğru bir iş yapmışız diye.
Kesinlikle, o zaten aslında bazen bir şeyin içindeyken körleşebiliyorsunuz, fakat ancak ilk kullanıcı deneyimleriyle ya da geri dönüşlerle ya da bu sizin aldığınız sonuçlarla doğru yolda olduğunuz dediğiniz gibi hissettiriyor. O yüzden bizim için kapsayıcı olması, herkesle birlikte yapmamız çok önemli. Belki çok küçük bir şey daha ekleyebilirim
lütfen,
izninizle. Biz ilk projemizi tamamen gönüllü yapıyoruz. Yani 18 aydır herkese aslında bunun neden gerekli olduğunu anlatmakla aslında
geçti.
Sürecimiz geçti.
Evet.
Ve bu çok önemli bir şey. Fikirden daha ziyade insanları hayal ettirip ve problemin aslında çözümün bir parçası haline getirebilmek oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. O sebeple biz gönüllü gidiyoruz bu projede. Bir sonrakinde her Türkiye'de aslında bunu yapmak isteyen müzeyle birlikte daha güçlü bir şekilde yola çıkmak için aslında hem gönüllülerle hem de aslında kamu ya da diğer destekçilere ihtiyacımız olacak. Amacımız Türkiye'deki bütün engellilerin müzelere erişimini sağlayabilmek.
Evet, destekçi kavramını da şöyle tırnak içinde söyleyelim. Çünkü elbette bir projenin gönüllülük aşaması muhakkak vardır ama devamı için çoğu zaman sponsor gerekir. Ya da devamı için o destek gerekir. Gerek maddi anlamda, manevi anlamda muhakkak çok destek alıyorsunuzdur. Ama bu anlamda destekler çok kıymetlidir. Çünkü projenin hayata geçmesi sadece... Çoğu zaman o projeyi yapanların elinde olmayabilir. O destek biraz gerekebilir. Bu anlamda da aslında çağrımız da olmuş olsun. İnşallah tabii Kültür ve Turizm Bakanlığı da yine sizin destekçilerinizden biridir. Bir işbirlikçilerinizden biridir diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Ben dilerseniz burada gönül veren ve bize sponsor olan kişilerle de hani teşekkür de etmek istiyorum. Buyurun. Çünkü ilk başta Kültür Bakanlığı'na. Bize inandıkları için. Anadolu Medeniyetler Müzesi yönetimi inanılmaz destek veriyor bu konuda. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Türkiye'de onlar bir lokomotif görevi görecekler.
Tabii. Bir ilk çok, olacak.
Bir ilk olacakları için aslında önce bir problemi gösterip ona çözüm üretebilmek oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Beraberinde TÜBİTAK, SAGE bize kendi imkanlarını açtığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Tepe Home Mobilya sponsorumuz ve beraberinde ise AKG firması ise aslında tüm replikaların üretim sponsoru. Dolayısıyla biz müzemizi, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde bunu yaparken beraberinde sürdürülebilir sponsorluğun ya da desteğin her müzeye gidebilmek için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu aşamada aslında hem manevi hem de maddi birliktelikler bizi daha nitelikli çözümlere ulaştıracağını çok inanıyoruz aslında.
Evet, dijital bazı şeyleri de düşündüğünüzden bahsetmişsiniz. Örneğin tabii. Yurt dışında hani bu tamam dokunamayacaklar belki ama internet ortamında da bu ortamı görebilecekleri bir dijital platform oluşturacak mısınız?
Kesinlikle oluşturacağız. Çünkü dediğiniz gibi zaten aslında yurt dışından da Anadolu medeniyetleri ya da Türkiye'deki birçok müzeye erişebilmeleri için görme engelli bireyler için beraberinde sanal müzeler oluşturmak için zaten çalışmalara devam ediyoruz. Sesli betimlemelerin olduğu. Ama ancak beraberinde de sadece engelli görme engelli bireylerle değil diğer engel gruplarına dahil ettiğimiz bir sürece girmek istediğimiz için ilk olarak işitme engelliler için de eserlerin yorumlandığı işaret diliyle videolar da çekmeye başladık.
Ama ne güzel. Tek bir alanda değil aslında. Belki birçok alanda devam edeceksiniz o zaman ileri projelerde.
Kesinlikle çünkü sadece en dezavantajlı konumda olan görme engelli bireyler için bunu başlatabilirsek kapsayıcı müzecilik ya herkesin katılımcı olduğu bir müzecilik anlayışına daha kolay gidebileceğimizi düşündük. O yüzden de zoru başarmak. Başlamak biraz daha işimizi kolaylaştıracaktı aslında.
Ne güzel, gerçekten çok heyecan verici tüm söyledikleriniz. Kendi adıma, ülkem adına çok çok mutlu oldum. Müzecilik anlamında çok mutlu oldum. İnşallah o ilerlemeye başladığınız yol daha çok fazla kapı açar ve nice nice yolları birbirine birleştirerek daha bütüncül yaklaşımlarla daha güzel müzeler oluşur temennisini ulaştırmak istiyorum size. Sizin olan bölümümüzün sonuna gelirken son olarak dinleyicilerimize söylemek istedikleriniz var mı?
Yani aslında şöyle bir şeyle söyleyebilirim. Genel olarak ortak alanlarımızda sadece müzelerde değil ortak alanlarımızda bilginin erişilebilirliğinin oldukça önemli olduğunu, engelli bireyler için daha nitelikli alanlar, özelleştirilmiş alanlar değil, hepimizi kapsayıcı alanlara ihtiyacımız olduğunu ve ortak iletişimin bizim için çok kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Ve müzelerin de beraberinde belki daha küçük şehirlerden, ben Ankara'dayım ama başka şehirlerde birlikte aslında yol alabileceğimiz bir süreç içerisinde hep burada olduğumuzu söylemek isterim.
Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için ve böyle güzel bir yola baş koyduğunuz için, emekleriniz için. Hoşçakalın.
Biz teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 100. kuruluş yıl dönümünde müzenin görme engelli bireyler için erişilebilir olması amacıyla eserler replikalarla dokunulabilir hale getiriliyor, sesli betimlemelerle işitilebilir ve teknolojilerle bütüncül olarak hissedilebilir hale geliyor. Bongo Art Project ile biz de Bongo Art Project'in kurucusu Çiğdem Aslantaş'la detayları görüştük. Kendisine yayınımıza katıldığı için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. huzuru hayat. Hayatın Sesleri Huzur Hayat köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız telefon hattımızın diğer ucunda. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Çok teşekkürler Sezin Hanım.
Bugün sağ olun hocam. Bugün sevgili dinleyicilerimiz Huzur Hayat köşemizde ihlas ve samimiyeti konuşacağız değerli hocamızla. İsterseniz kelime manasıyla başlayalım hocam. İhlas ve samimiyet aslında bildiğimiz kavramlar ama siz daha derinlikli olarak açıklarsınız bize.
Estağfurullah. İhlas ve samimiyet aslında şöyle özetleyebiliriz. İhlas, dünyevi hiçbir çıkar beklemeden yaptığımız işi sadece Allah rızası için yapabilmektir. Böyle bir kulluk içerisinde, bu sorumluluk içerisinde bulunduğunun farkında olarak devam etmektir. Yani sadece Allah için yapmak, Allah rızası için yapmak demek, Allah ile ilişkilerimizi diğer yaratılmışları böylece aradan çıkarmış oluyoruz. Allah inançta nasıl tevhid akidesi, yani biz inanırken nasıl ki sadece Allah'a inanıyorsak, tek bir Allah'a inanıyorsak ve ortak kabul etmiyorsa Allah, şirkten razı değilse, bizim davranışlarımızda da Allah, fiillerimizde de yaptığımız işleri de sadece onun rızasını kazanmak için yapmamızdan razıdır. Yani biz inançta tevhid dediğimiz şey davranışlarımızda ihlas olarak karşımıza çıkıyor. Bu da eğer haktan başka hiç Allah'tan başka hiçbir hakikat bulunmadığına inanan bir Müslüman için her yerde hazır, nazır, bizimle beraber olduğunun, hani ayeti kerimede de Allahu ya'lemu ma fi kulubikum der. Her zaman bizimle beraber ve bizim kalplerimizde olanı da bilen bir Allah'a inanıyorsak, kula düşen yaptığı işlerde de sadece işinin güzel olmasının, salih olmasının yetmediğini, aslında onun arka planında da o yaptığı işi de yaparken sadece Allah rızasını gözeterek yapması anlamına geliyor. Yani bir anlamda bizim davranışlarımızın kalitesini gösteriyor ihlas.
Evet.
Biz hani kıymetli madenlerde de işte altın için ayar diyoruz. İşte 24 ayar, 22 ayar. Bakın gittikçe düşer, böyle 8 ayar bile vardır. Bunun gibi bizim ibadetlerimiz, davranışlarımız, kulluğumuz da sadece Allah için olduğu zaman ihlas ve samimiyet dediğimiz şey o yaptığımız işin kalitesini gösteriyor Allah karşısında, değerini gösteriyor. Ama başka duygular, başka düşünceler ya da Allah'ın rızasını gözetmeden kulların ne dediği üzerinden hareket edeceksek, işte bu bizim davranışlarımızdaki ihlas ve samimiyeti azaltan ya da yaptığımız işin kalitesini düşüren bir kavram oluyor ki Kur'an-ı Kerim'de muhlisine lehuddin, dini sadece Allah'a has kılanlar ifadesi ayet-i kerime olarak 10 yerde geçer. Bu da işte bunun ihlasın, yani yaptığımız işi Allah için, sadece Allah rızası için, sadece Allah rızasını gözeterek yapmanın Allah katında ne kadar değerli olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli.
Evet, evet değerli hocam. Muhakkak sevgili peygamberimiz de hep sözlerinde dile getiriyordu. Bir hadisi şerifi var, müsaadenizle onu dinleyicilerimize ulaştırmak istiyorum. Bize biraz daha açıklamanızı rica edeceğim. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder ifadesinde. Biz ne anlamalıyız bu hadisi şeriften diye soralım hocam.
Aslında bunu bir başka hadis-i şeriflerde tamamlayabiliriz. Orada da Allah Peygamber Efendimiz diyor ki Allah sizin dış görünüşlerinize ve mallarınıza bakmaz. Zaten onu veren odur. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani kalplerinizdeki niyetinizin ne olduğuna ve amelinizin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığına bakar. Hatta bizim
amellerimizden önce niyetlerimiz önemlidir. Yani evet, güzel bir iş yapmış olabilir kul. Allah'ın rızasına uygun, Allah'ın istediği güzel davranışlarda bulunmuş olabilir. Ama bu davranış kadar o davranışı niçin yaptığımız da bizim için önemlidir. Yani öncelikle niyetimizi doğru ve düzgün tutmanın bizim amellerimizdeki, o tutumumuzdaki doğruluğu göstermesi açısından önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili innemel amalu bin niyat diye bir hadis-i şerif vardır. Bu hadis-i şerifin şeyinde de işte Mekke'den Medine'ye hicret eden sahabelerden birinin, bir kadın sahabenin daha doğrusu için hicret eden birinden bahsedilir. Hani herkes aynı işi yapmıştır ama niyet, birilerinin sadece Allah rızası için her şeyi bırakıp giderken hicret edenlerden birisinin bir kadının gönlünü kazanmak için gitmesinden bahsedilir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz işte innemel amalü bin niyat, ameller niyetlere göredir. Yani fiil aynı olabilir ama önemli olan kişinin arka planda hangi niyetle o davranışı yaptığıdır. Onun için de hani dinü en nasihatü, din samimiyettir demiş Peygamber Efendimiz. Sadece işte kime karşı ya Resulallah deyince, Allah'a karşı, kitabına karşı, peygamberine karşı ve diğer insanlara, diğer Müslümanlara karşı samimi olmaktır. İçten olmaktır. Yani Allah'a karşı kulluğunu yaparken sadece onun rızasını gözetmek, kitabına karşı sadece Allah'ın kitabı olduğu için ona uymak, peygamberine karşı yine onun için, onun sünnetine uyma hedefini taşımak, diğer Müslümanlara karşı da zaten bizim Allah'a karşı olan davranışlarımızın içerisindeki bir sorumluluk alanımızın da insanlara karşı davranışımız olduğunun bilincinde olarak hareket etmemiz bizi Allah katında doğru, ihlas sahibi, güvenilir bir insan yapacağının farkında olmamız gerekiyor. Onun için de Kur'an-ı Kerim'de hani bir ayeti kerimenin çok tekrarlanılması, birden çok tekrarlanılması
önemini,
onun insanlar için tabii ki ne kadar önemli. Evet. Davranışlarımız, evet, amenna. Onun için biz de hani insan ilişkilerinde alarken özü sözü bir ararız değil mi? Aslında Allah'a karşı kullukta da Allah'ın istediği sadece yaptığımız ameller değil, o amelin arkasındaki niyetin, düşüncenin de sadece Allah için olması, başkalarının ne der üzerinden hareket edilmemesi gerektiği noktasında bizi düşünmeye sevk ediyor. Yani bir amel işte bizi tertemiz günahlarımızdan arındıracakken, kötülüklerden arındırması gereken bir namaz, eğer ihlas noktasında samimi değilsek, namazdaki ciddiyet noktasında elimizden geleni yapmıyorsak, ibadet sadece yatıp kalkmak boyutuna düşebiliyor. Ya da oruç, Ramazan'a yaklaşıyoruz. Oruç bize kötülüklere karşı kalkan olacak bir ibadetken, bu değerde bir ibadetken, biz oradaki ihlasımızı ve samimiyetimizi, sadece Allah rızası için olma noktasındaki düşüncemizi hakkıyla yerine getiremediğimiz zaman sadece açlık ve susuzluk boyutunda bir ibadete dönüştürebiliyor. Bütün ibadet, mesela sadakalarımız, Rabbimize karşı sadakatimizi göstermesi gerekirken bu boyutta değil de sadece işte gösterişe dönüşebiliyor. Evet. Neyi yaptığımız kadar o neyin arkasındaki, niçin yaptığımız amellerimizdeki değeri göstermiş oluyor. Yani neyi değil. Evet, neyi yaptığımız önemli. Tabii ki güzel işler yapacağız. Allah'a layık, onun istediği, razı olduğu işleri yapacağız. Ama onu yaparken de sadece onun rızasını düşünerek hareket etmemiz bizim için önemli.
Evet hocam, tabii insan ilişkilerinde de bu çok önemli. Evet. Özellikle günümüz koşullarında, toplumsal ilişkilerde çok önemli. Biraz anlatır mısınız, biz hem insan ilişkilerinde hem toplumsal ilişkilerimizde bu ihlas ve samimiyeti nasıl elde edebiliriz ya da elde etmek için neler yapabiliriz?
Aslında ihlas ve samimiyetin insan ilişkilerindeki görüntüsüne biz güven diyebiliriz. Hmm. Hani güvenilir insan olmak, tıpkı Muhammedül Emin gibi, evet, Allah Resulü'nün düşmanlarının bile güvendiği bir insan olması, onun işte insani ilişkilerdeki samimiyetini göstermesi açısından, samimi olması, özü sözü bir insan olması noktasındaki şeyini göstermesi açısından bizim için önemli. Sadece ibadet türünden davranışları da tabii ki değil, bizim dünyevi işlerde de, insanlarla olan ilişkilerde de o ibadetimizin hayatımıza yansıması gerekiyor. Yani bir insan gerçekten ibadeti Rabbinin huzurunda Allah için kulluk ettiğinin, o ibadetleri onun için yaptığının farkındaysa, o ibadetler bizim ahlakımızı değiştiren, güzelleştirenler olduğunu unutmamamız gerekiyor. Onun için Allah'a karşı ihlas ve samimiyetle kulluk içerisinde olan bir insanın sorumluluk alanlarından birisi de diğer insanlara karşı, diğer varlıklara karşı, bütün kainata karşı sorumlu olduğunun, o konuda da Allah'a hesap vereceğinin bilincinde olarak hareket etmesi gerekiyor. Biz şuna inanıyoruz, her şey ve herkes Allah'ın bilgisi dahilinde ve hepimiz Rabbimize karşı samimiyet testine tabiiz. Bu sadece ibadetlerimizde bir samimiyet testi değil, bu insanlarla olan ilişkilerimizde de onları kırmamak, incitmemek, ahdimize vefa sahip olmak, aldatmamak, yalan söylememek, aslında bütün bunlar insan ilişkilerinde o güveni yıkan ya da yapan boyutuyla düşündüğümüzde ihlasın ve samimiyetin insan ilişkilerindeki değerini göstermesi açısından da bizim için önemli. Hani hepimizin bildiği Mevlana'dan ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün ifadesi aslında ihlas ve samimiyet demektir. Evet, yani evet, ne isen o olarak insanların karşısına çık. Ama bu şu demek değil, hani ben zaten kötüyüm, o zaman her kötülüğü yapabilirim anlamında değil. Tam tersine, davranışların güzel olsun ve o her şeye yansısın. Niyetin de güzel olsun, davranışların da güzel olsun, amelin de güzel olsun, insani ilişkilerde de onlara yaptığın her bir davranışın ahirette karşına çıkacağını bilerek hareket etme noktasında olmamız gerektiğini bize gösteriyor.
Evet hocam, olumlu özellikleri saydık, aslında biraz da olumsuzlukları süremizin sonlarına doğru sayalım ve hani olmayacak, bu samimiyetle bağdaşmayan nitelikler, haller nelerdir, biraz da son olarak ondan bahsedelim.
Aslında bu insani ilişkilerde Allah'ın da kabul etmediği, yani bizim ibadetlerimizdeki ihlasımızı bozan şey de insanlarla olan ilişkilerimizde desinler diye, başkası şöyle desin diye yapılan davranışlar, aslında insanın ahlaken zayıflığını da gösteren, ibadetlerimizi de yok eden, hani riya, gösteriş dediğimiz şey aslında bizim samimiyetle, ihlasla bağdaşmayan davranışlarımızdandır. Riya, hani yapılan işi Allah rızası için değil de başkaları şöyle şöyle desinler, benim hakkımda şöyle iyi bir insan desinler diye yapılan davranıştır diyoruz. Hatta bunun için dinimizde farz ibadetler tabii ki bizim yapmamız gereken, acabası olmayan sorumluluklarımızdır. Farzın üzerine yapılan nafile ibadetlerde mesela ne kadar gizlenirse o kadar makbul kabul edilmiştir. Hani farz zaten yapacak ama bunun dışında nafileler, insanlara gösteriş karışmasın, insanlar ne der, hani ne kadar dindar bir insan, ne kadar işte cömert bir insan gibi, hepimiz insanız, bu tip şeylerden etkileniyoruz. Bunların karışmaması adına alabildiğine gizli yapılması, güzel davranışların gizli yapılması, davranışın ön planda olması, insanın kendisinin değil de davranışın ön plana çıkması öngörülmüştür.
Evet,
bu
evet,
samimiyetle belki davranışmayan en büyük şeylerden birisi mesela münafıklar, iki yüzlü insanların Allah'ın en sevmediği insanları olarak Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılması da o iki yüzlü olmanın, özü sözü bir olmamanın Allah'ın hiç sevmediği bir insan olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli. Bizim amellerimizdeki güzelliği bozan iki şey, bir şirktir. Hani Allah'a ortak koşulması, Allah bundan razı değildir. İkincisi de riya dediğimiz, güzel bir işe Allah rızası için değil de insanlar şöyle şöyle desinler diye yaptığımız zaman, işte bu bizim amellerimizdeki o güzelliği kaybettiren davranışlardır, hallerdir. Bu noktada tabii ki biz kimin hani samimi ya da değil, bunu ölçme noktasında değiliz. Kimsenin kalbine açıp bakamayız. Burada kendimizi bu noktada hesaba çekmemiz gerekiyor. İsmet Özel'in de el alem ne der diye bir put vardır der. Yani başkalarının ne dediğini önemsemek, Allah'ın ne dediğini değil de İnsanların ne dediğini bunun önüne geçirmenin insanların o samimiyetini, ihlasını bozduğunu göstermesi açısından bizim için önemlidir. Hatta bu noktada Kur'an-ı Kerim'de ihlas sahibi olmanın hani ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından bizim için önemli. Mesela şeytanın kandırmacasından bahsederken şeytan işte le'uviyennehum ecmain, onların hepsini saptıracağım der ama sonra illa ibadeke minhumul muhlasin der. Ya Rabbi, senin samimi, senin rızanı gösteren kullarına karşı benim hiçbir etkim yok.
Evet.
Bu aslında insanın Allah katındaki değerini, muhlis insanın, samimi insanın, ihlas sahibi insanın Allah katındaki değerini göstermesi açısından bizim için önemli.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Özü sözü bir insanlardan olmayı Allah nasip etsin temennisiyle uğurluyoruz sizi. Sevgi ve saygılarımızla hocam.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız telefon hattımızdaydı. İhlas ve samimiyeti konuştuk. Kendisine aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Bir başka programda görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.